Sayfa 121, ayrım 17, 2, Silvi. Bölüm 26. Otoyol üzerindeki bir dinlenme salonunda uyandım. Zaman ve mekan kavramının dışında. Yarı uykulu saatime baktım. 4'e 10 geçiyordu, sabah vakti. Avalon ve Dijon arasında bir yerde olmalıydım. Gece yarısı civarında bir park alanında biraz dinlenmeye karar vermiştim. Sonuç hiçbir şey hatırlamadan geçen 4 saatlik bir koma hali. Her yerim uyuşmuş bir halde arabadan çıktım. Yük kamyonları park yerinde uyuyorlardı. Ağaçlar kuzey rüzgarının şiddetiyle eğiliyorlardı. Aceleyle işedim ve titreyerek Audi'ye geri döndüm. Bir sigara yaktım. İlk fıt boğazımı parçaladı. İkincisi gırtlağımı yaktı. Üçüncüsü iyi geldi. Uzakta ışıklar görünüyordu. Bir benzin istasyonu olmalıydı. Kontak anahtarını çevirdim. Önce depoyu fulledim. Ardından acilen bir kahve içtim. Birkaç dakika sonra yeniden yoldaydım. Yol boyunca topladığım bilgileri zihnimden geçiriyordum. Bir ayağı İsviçre'de, bir ayağı Fransa'da olan Dubon Nehri kıvrıla kıvrıla 1500 metre yüksekliğe kadar çıkıyordu. Saint-Louis, nehrin yukarı kısmında jeolojik katmanlardan oluşmuş ve küçük vadilerle kaplı bir bölgenin zirvesinde bulunuyordu. Arabayı kullanırken henüz Fransız olan ve hala İsviçreli olmayan bu yerleri hayal etmeye çalıştım. Gerçek mi No Man's Land? Günün ışıklarıyla birlikte Besançon göründü. Şehir birçok onun içinde kale kalıntılarının üzerine inşa edilmişti. Merkeze doğru inildikçe yol boyunca bahçelerle bölünmüş surlarla, hendeklerle, mazgallarla karşılaşılıyordu. Bütün bunlar bir komando eğitim alanını çağrıştırıyordu. Koş, tırman, atla, sipere yat. Günün tam ortasında, doğmasını beklerken bir kahvede oturdum. Ceza mahkemesinin yerini bulmak üzere şehir planını açtım. Evet, tam da karşımda duran tahkimli binaydı. Bu tesadüfü hayra yordum. Yanılmışım. Bina onarımdaymış. Mahkeme geçici olarak şehrin öbür ucuna Birecil tepesine taşınmış. Yeniden yola koyuldum ve yarım saat sağda solda dolandıktan sonra yerini buldum. Mahkeme eski bir saat fabrikasına yerleşmişti. Tepedeki ormanın ortasında bir binaydı. Giriş kapısında hala France Ebusi logosu kazılıydı. İçeride her şey buranın bir fabrika olduğunu hatırlatıyordu. Boyalı beton duvarlar, fen bitkilerin geçebileceği genişlikteki koridorlar, insanlarca kullanılan yük asansörü. Her odanın yeni işlevini belirten kapılara yapıştırılmış kağıtlar vardı. Nöbetçi savcılık, zabit katibi, istihnaf mahkemesi gibi. Merdivene yöneldim ve sorgu yargıçlarının katına çıktım. Savcı yardımcısının bürosundan geçerken havayı koklamak için içeriye girmeye karar verdim. Kapı açıktı. Masada duran genç adamın yanında iki kadın vardı. Biri bilgisayarında yazı yazıyor, diğeri ise bir telefon görüşmesi yapıyordu. Telefonu konferans tuşuna basmış not alıyordu. İntihar mı? Emin misin? Selam verdim. Adam gülümseyerek ayağa kalktı. Sahte bir kimlikle kendimi bir gazeteci olarak tanıttım. Savcı yardımcısı beni dinledi. Üstündeki vücudunu saran yeşil kadife pantolon ve yaprak desenli gömlekle Peterpan'a benziyordu. Silvi Simonis adını telaffuz edince şaşkınlıktan dona kaldı. Simonis davası diye bir şey yok. Arkasında duran katibe telefona doğru eğildi. Anlamıyorum, kendini mi boğmuş? O anda blöf yapmaya karar verdim. Manastır'ın parkında bulunan bir kadının cesediyle ilgili Haziran ayında birçok haber aldık. O zamandan beri hiçbir şey yok. Soruşturma kapandı mı? Peter Pan heyecanlandı. Bu hikayede sizi ilgilendirecek bir şey göremiyorum. Aldığımız bilgilerde çelişkiler vardı. Çelişkiler mi? Örneğin ceset kurtarma görevlileri tarafından teşhis edildi. Yani yüzü bozulmamıştı. Diğer bir haber ise ileri derecede bir bozulmadan söz ediliyordu. Bu bize imkansız gibi geldi. Savcı yardımcısı ensesini ovuşturdu. Arkasında duran katibe sesini yükseltti. Naylon torbayla mı? Naylon torbayla mı boğmuş? Adam ikna olmamış gibiydi. Bu ayrıntıları hatırlamıyorum. En azından yargıcı tanıyorsunuz, değil mi? Tabii ki. Bayan Corin Magnan. Memure telefonda bağırışmaya başladı. Başka mı? Başka naylon torbalar da mı var? Kendine hakim olamayıp hoparlörden jandarmanın cevabını duyabilmek için kulak kabarttım. Bir düzine kadar bulduk, dedi ciddi bir ses. Hepsinin de ağzı aynı tarzda düğümlenmeye bağlanmıştı. Savcı yardımcısının omzunun üzerinden katibeye seslendim. Ona sorun, kurbanın ağzında bir mendil var mıymış naylon torbanın altında? Kız afallamış bir halde bana baktı. Bu arada jandarma cevap verdi. Ağzı pamukla doluydu. Yanınızdaki kim? İntihar değil, dedim. Bu bir kaza. Olay hakkında ne biliyorsunuz? Diye sordu kadın gözlerini bana dikerek. Adam mastürbasyon yapıyordu muhtemelen, diye devam ettim. Oksijen yoksunluğu cinsel hazzı artırır. En azından iddia edilen bu. Sadede de bu tür bir teknik vardır. Adamınız naylon soluğunu kesmesin diye pamuğunu ısırdıktan sonra başın üstten torbayı düğümlemiş olmalı. Maalesef düğümü zamanında çözmeyi başaramamış. Açıklamaların karşısında bir anlık bir sessizlik oldu. Hoparlörden gelen ses yineledi. Yanınızda kim var? Konuşan kim? Otopside, diye ekledim. Eminim cinsel organına giden kılcal damarların şişmiş olduğu tespit edilecekti. Adam ereksiyon halindeydi. Bir kaza değil, intihar değil, erotik bir kaza. Savcı yardımcısının ağzı açık kalmıştı. Nasıl bunu biliyorsunuz siz? Değişik olaylar uzmanı. Paris'te bu sık çok çok sık olur. Corinne Magna'nın bürosu ne tarafta? Koridorun sonundaki kapıyı işaret etti. Birkaç adım ötedeydi. Kapıyı çaldım. İçeriden gelen ses girmemi söyledi. Karşımda 50 yaşlarda, etrafı kağıt mendil kutularıyla çevrili bir kadın buldum. Yan taraftaki iki matara boştu. Kızıldığı ve birden luka olan benzerliği dikkatimi çekti. Aynı beyaz ten, aynı kuru çillerle kaplı cilt. Tek fark kızıllığı ışıldamıyordu. Donuk bir kızıldı. Düz kızıl kahverengi saçları küt kesilmişti. Bayan Corinne Magnan onaylayarak başını salladı ve burnunu sildi. Affedersiniz, dedi burnunu çekerek. Servisimde nezle salgını var. Bu yüzden bugün yalnızım. Ne istiyordunuz? Bir adım attım ve sahte kimlikle kendimi tanıttım. Gazeteci mi? Diye tekrarladı. Paris'ten ve haber vermeden mi geliyorsunuz? Bu riski göze aldım, evet. Kendinize güveniyorsunuz. Hangi davayla ilgileniyorsunuz? Silvi Simonis cinayeti. Yüz hatları gerildi. Savcı yardımcısınınki gibi şaşkınlık ifadesi değildi bu. Daha çok kuşku dolu bir tavırdı onunkisi. Hangi cinayetten söz ediyorsunuz? Bunu söyleyecek olan sizsiniz. Paris'te bize pek çok haber geldi. 700 kilometreyi boşuna geldiniz. Üzgünüm. Silvi Simonis'in ölümü sebebini bilmiyoruz. Peki otopsi? Hiçbir işe yaramadı. Ne o açıdan ne bu açıdan. Corinne Magnan'ın nasıl bir yargıç olduğunu bilmiyordum. Fakat kötü bir yalancıydı. Ve o kadar umursamazdı ki inandırıcı olmaya bile çabalamıyordu. Arkasındaki duvardan akışa işlenmiş bir mandala asılı oya vardı. Tibetli Budistlere göre evrenin simgesinin tasviri. Rafın üstünde de bronzdan küçük bir Buda heykeli duruyordu. Israr ettim. Ceset farklı çürüme evreleri gösteriyormuş. Aa, o adli tabibe göre sıra dışı bir şey değildi. Organların çürümesiyle ilgili kesin kurallar yoktur. Bu alanda her şey mümkündür. Gazeteci rolü oynadığıma pişman olmuştum. Yargıç böyle salakça bir şeyi cinayet masasından bir polise söylemeye asla cesaret edemezdi. Yeniden burnunu sildi ve silindir biçiminde küçük bir tencere kutuyu açarak pamukların içine daldırdı elini ve şakaklarına masaj yapmaya başladı. Kaplan merhemi, diye açıkladı. Beni ancak bu rahatlatıyor. Kadının ölüm sebebi neydi? Hiçbir şey bilinmiyor. Tekrar söylüyorum. Kaza, intihar, ceset bize bir ipucu vermiyor. Silvi Simonis çok yalnız biriymiş. Yakın çevresiyle ilgili soruşturmalara bir sonuç alamadık. Durdu ve kuşkulu gözlerle bana baktı. Anlamadım. Hangi gazetede çalışıyordunuz tam olarak? Arkamdan kapıyı kapamadan önce başımla selam verdim. Ağaçların yaprakları koridorun camlarına vuruyordu. Zor bir soruşturma olacağını biliyordum. Fakat durum çok daha ciddi görünüyordu. Bölüm 27. Şehrin batısındaki Trepilo mahallesi. Jandarma merkez karargahı belediye havuzunun arkasındaydı. Park alanına girmem sorun olmadı. Çünkü girişte nöbetçi bile yoktu. İki Peugeot'un arasına fark ettim. Doğrudan Sartorius'a gitmem gerekirdi. Fakat ilk önce bu kadar iyi korunan bir kadavra üzerinde araştırma yapan tipleri görmek istiyordum. Kışlanın en görkemli binasını gözüme kestirip merdivenleri çıkmaya başladım. Etrafta tek bir üniformalı yoktu. Birinci kata gizlice şöyle bir göz attım ve araştırma servisinin tabelasını gördüm. Kimse yoktu. İkinci katta bir başka tabelayla karşılaştım. JHM, yani Jandarma Harekat Merkezi. Kapı aralıktı. İki jandarma bölge haritasının üzerindeki santral telefonunun önünde uyukluyordu. Yine sahte kimliğimi kullanarak kendimi tanıttım ve Simonis soruşturmasını yürüten kişiyle görüşmek istediğimi söyledim. İki adam birbirlerine baktılar. Biri tek kelime etmeden ortadan kayboldu ve 5 dakika sonra geri döndü. Ve beni üçüncü bir kata çıkardı. Küçük ve sade bir odaydı. Beyaz duvarlar, ahşap sandalyeler, formika bir masa vardı odada. Tam pencereden dışarı bir göz atıyordum ki iki elinde birer plastik bardakla çok zayıf bir adam kapıda belirdi. Kahve kokusu odaya yayıldı. Ne kepiği ne üniforması vardı. Sırtında sadece yakası açık, omuzlarında rütbe şeritleri bulunan gök mavisi bir gömlek bulunuyordu. Tek kelime etmeden bardakların birini masanın benim tarafındaki ucuna bıraktı ve kendisi de masanın diğer ucuna geçip oturdu. Bu davranışı bir tür emirdi. Duraksamadan oturdum. Subay dikkatli bana bakıyordu. Ben de ona baktım. Yaşı 30 ya var ya yoktu. Fakat Simon iş soruşturmasının sorumlusu olduğundan emindim. Her halinden kararlı bir kişiliği olduğu anlaşılıyordu. Çok kısa kesilmiş saçları kafasını siyah bir kukuleta gibi örtüyordu. Burnuna yakın kalın kaşlarının altındaki koyu renk gözleri olanca parlaklığıyla ışıldıyordu. Yüzbaşı Stefani Saradin dedi nihayet. Corin Magnon telefonla beni aradı. Çabuk çabuk ve anlamsız konuşuyor, kelimeleri ağzında yuvarlıyordu. Sahte kimliğimle lafa girdim. Paris'te gazeteciyim ve kimi kandırmaya çalışıyorsunuz? Ensemin gerginleştiğini hissettim. Cinayet masasındansınız, değil mi? Resmi olarak görevli değilim, diye cevap verdim. Kontrol ettik. Silvi Simonis hakkında ne biliyorsunuz? Her geçen saniye boğazım biraz daha kuruyordu. Hiçbir şey. Sadece gazetede hakkında yazılmış iki yazı okudum. Le Republican ve Le Courrier de Jura gazeteleri. Neden bu davayla ilgileniyorsunuz? Meslektaşlarından biri bu cinayeti soruşturuyordu. Luxay biraz. Tanımıyorum. İntihara teşebbüs etti. Şu anda komada. Arkadaşım da intihara karar verdiğinde aklında ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Cebimden Luke'un fotoğrafını çıkardım ve masaya koydum. Hiç görmedim, dedi göz ucuyla baktıktan sonra. Yanılıyorsunuz. Eğer arkadaşınız cinayeti soruşturuyor olsaydı mutlaka karşılaşırdık. Soruşturma grubunun başında ben varım. Bakışları sert ve inatçıydı. Siyah göz bebekleri her an kafamı kırabilecekmiş gibi bakıyordu. Neden bu hikayeyle ilgilenmiş olsun ki? Cevap vermeye cesaret edemedim. Çünkü şeytanla ilgileniyordu. Olayın arkasındaki sır perdesi yüzünden. Ne sırrı? Ölüm nedeni. Cesedin sıra dışı bir şekilde çürümesi. Yalan söylüyorsunuz. Onca yolu bana maval okumaya gelmediğinizi umarım. Yemin ederim ki başka bir şey bilmiyorum. Silvi Simonis'in kim olduğunu bilmiyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum ve öğrenmek için buradayım. Yüzbaşı bardağı aldı ve üfledi. Bir an bana bilgi vereceğini sandım ama yanılmışım. Açık olacağım, dedi. Adınızı ve bağlı olduğunuz şubeyi biliyorum. Sigorta numaranızdan öğrendim. Eğer şimdi giderseniz telefonu elime almayacağım. Ama yarın hala burada dolaştığınızı öğrenirsem külahları değişiriz. Kahvemi içtim. Tatsızdı. Sanki gerçek bir kahve bile değildi. Tıpkı bir aldatmacı olan bu buluşma gibi. Yerimden kalktım ve kapıya yöneldim. Jandarma subayı arkamdan seslendi. Bütün bir gününüz var. Moran Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden AFP bürosunun bulunduğu şehir merkezine gittim. Araç trafiğine kapalı bir mahalleye girmek üzere arabamı Pasteur Meydanı'nın civarında bıraktım. Sonunda ajansın yerini buldum. Geleneksel mimaride yapılmış bir binanın çatı katıydı. Jules Sofano hikayeme bayıldı. Sizi kabul etmeleri gerekirdi. Kel kafalı genç bir adamdı. Başının etrafındaki bukleler bir defne tacını andırıyordu. Çenesinin altında da keçi sakalı vardı. Sen diye hitap etmeye devam ettim. Neden böyle bir tutum sergiliyorlar sence? Karartma. Hiçbir şey söylemek istemiyorlar. Peki sen son birkaç ay içinde yeni bir şey öğrenebildin mi? Bir mısır gevreği, şampiyonların kahvaltısı. Kutusunun içinde elini sokarak bir şeyler aramaya başladı. Hiçbir şey. Sürgüler çekilmiş inan bana. Herhangi bir şey öğrenmek için gerekli şartları taşımıyorum. Neden? Buralı değilim. Jura'da kirli çamaşırlar hep aile içinde yıkanır. Buraya yerleşeli çok oldu mu? 6 ay. Ben Ura istemiştim. Bezak çıktı. Bezak mı? Burada Besançon'a böyle derler. Tarazin, Silvi Simonis'in kurban olmasının yanı sıra başka özelliklerinden de bahsetti. İşte püf noktası. Şu evlat katili hikayesi değil mi? Hop, biraz yavaş ol. Hiçbir şey kanıtlanmamıştı. Üstelik 3 şüpheli daha var. Yine de koskoca bir sonuç hiç oldu. Katilin kimliği tespit edilemedi mi? Edilemedi ve işte Silvi Simonis'in esrarengiz bir şekilde ölmesinin nedeni de bu. Christine Willeman olayı için de aynı şeyi söyleyemiyor musunuz? Öldürüldüğüne mi inanıyorsunuz? Corinne Negnan olayın cinayet olduğunu bile kesinleşmediğini söyledi bana. Ne demezsin? Üstünü örttüler. Hepsi bu. Eğik tavanın altında sıralanan üst üste yığılmış gri dosyalar ve fotoğraf kutularıyla dolu rafları incelemeye başladım. O döneme ait bir fotoğraflar var mı elinde? 1988 yılı demek istiyorum. Nada 10 yılı aşan her şey Paris'te genel merkez arşivine gönderilir. Haziran'da hepsini geri getirmedin mi? Evet ama her şeyi geri gönderdim. Zaten önemli bir şey yoktu. Silvi Simonis'e dönelim. Cesetle ilgili negatif var mı elinde? Yok. Cesetteki anormallikler hakkında ne biliyorsun? Bazı söylentiler var. Öyle görünüyor ki vücudunun bazı kısımlarındaki kemikler çürümüş. Buna karşın yüzü hiç bozulmamış. Daha fazla bir şey öğrenemedin mi? Besançon Adli Tıbbi ve Tıbbi Tabibi Velaret'le görüştüm. Dediğine göre bu tür vakalar olunmuş. Bana yıllar geçti de bozulmayan ceset örnekleri saydı. Özellikle de aziz ilan edilen din adamları. Cesedin bozulmama olasılığı var fakat yarısının bozulması diye bir şey hiç görülmemiş. Bu konuyu Valet'le konuşmak lazım. Bir ukala Paris'ten geldi fakat orada bazı sıkıntıları olmuş. Ne gibi bilmiyorum. Konuyu değiştirdim. Olayın şatanist bir cinayet olduğunu duydum. Bu konuda bir şey biliyor musun? Yok, hiçbir şey duymadım. Yamanaşı'yla ilgili bir şey. Notre Dame Belafitte mi? Uzun zamandır kapalı. Demek istediğim manastırda ne keşiş ne de rahibe var. Dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Bir tür sığınak. Misyonerler başını dinlemek amacıyla geliyorlar. Bir de yas tutanlar. Ayağa kalktım. Sarı bir tur atayım. Sizinle geleyim. Yardımcı olmak istiyorsan TGI'ye geri dön. Bak bakalım ziyaretimin yankıları ne olmuş. Hayal kırıklığına uğramıştı. Ona bir kemik attım. Seni daha sonra ararım. Son olarak ona Luke'un fotoğrafını gösterdim. Bu adamı hiç gördün mü? Yo, kim bu? Demek ki Luke Basançon'a hiç gelmemişti. Cevap vermeden kapıya yöneldim. Son bir soru dedim kapıdan çıkarken. Saritus'tan yerel gazeteci tanıdığın var mı? Tabii ki. Jean-Claude Chopard. Corriere des Jura'dan. Önemli davaların adamı. Hatta bunlarla ilgili bir kitap bile yazmak istiyordu. Sence benimle konuşur mu? Onun hakkında sessizlik yemini ettim.